24. ayrımın başı. Derin düşünceler. Kitabın son bölümünü yazmaya sıra geldiğinde çok sevdiğim ve özlediğim Malvern Hills'i yeniden ziyaret etme isteği doğdu içimde. Çocukken orada birkaç sene yaşadığımdan beri çeşitli sebepler beni hep oraya çağırdı ve bu kadim tepelerdeyken hissettiğim aidiyet hissini başka hiçbir yerde hissetmedim. Çocukken evimizin etrafındaki tepelerde ve ormanlarda dolanırdım ve hem güvenli hem korunmuş hissederdim. Yetişkin olarak o tepelerde olmak, bazı zor zamanlarda ihtiyacım olan sakinlik ve dengeyi bulmakta bana yardımcı oldu. 15 yıldan uzun bir zaman önce ilk kez doğal dünyadan ne kadar korkunç biçimde koptuğumu da burada anlamıştım. Ve beni bu fark edişe getiren görülmez enerji neyse ona her gün teşekkür ediyorum. Eskiden teptiğim o patikaları ve yolları yürümek için içimde büyük bir istek var. Fakat bu sefer bunu yeni gözler, kulaklar ve farkındalıkla yapacağım. 15 yıl önce görmemiş ya da fark etmemiş olacağım şeyleri görüp fark etmek için heyecanlıyım. Taşınıp Shaftesbury'de yaşamaya başlamadan önce çok iyi tanıdığım bazı görüntüler ve seslerle yeniden buluşmayı da dört gözle bekliyorum. Batı Malvern'da yamaçtaki evimden ayrılalı 5 yıl oluyor ve defalarca o bölgedeki arkadaşlarımı ziyarete gitmiş olsam da bir sebepten hem o tepelerde yürümekten imtina ettim. Sanırım Lembeck'in tepesindeki kapıdan geçip tepelere dönmeden önce Dorset'ta yeni kökler salana dek beklemem gerekiyordu belki de. Ancak şu an her zaman olduğundan daha mutluyum ve dahası yeni yerimde mutlu bir şekilde kök salabildim. Tepeleri nostalji tarafından ezilme korkusu ya da onlara dönmek arzusu yaşamadan yeniden ziyaret etmeye hazır hissediyorum kendimi. Evine misafir kabul etmek ve benimle tepelere yapacağım yürüyüşe gelmek ister mi diye iyi arkadaşım Louise'i aradım. Yürüyüşüm Louise olmadan aynı olmayacaktı çünkü. O tepeleri arşınlarken onun varlığı her zaman benim çok hoşuma gitmişti. Yaz sonunda buluşmayı denedik ve başaramadık. Aynısı sonbaharda da oldu. Ama hayat bir yolunu buluyor. Her şeyin uyuduğu kışa kadar yürüyüşümüzü gerçekleştirmeyi başaramadık. Ve böylece Aralık başında kapalı bir günde Louise'in West Malvern'daki evinden Lambank'e tırmandık. Kapıdan geçtik ve tepelere vardık. Çamurlu yol bizi neredeyse hemen yaka otunun karşısına çıkardı. Eskiden oturduğum evin hemen üzerinde büyürdü bu ot. Bu çiçekli bitkiyi adını ya da arıların ve diğer tozlayıcı böceklerin favorisi olduğunu bilmeden önce sevmeye başlamıştım. Sanırım onu cüreti için seviyorum. Etrafındaki her şey yeşil kalırken onun küstah biçimde pembe kalışı ve küçük veranda bahçemde her yıl ortaya çıkışı, öte yana bakıp büyümesine izin vereceğimden her daim umutlu oluşu. Bir keresinde izin verdim ama bir daha yapmam çünkü kalması gerekenden uzun kaldı. Benim bahçeme ihtiyacı yoktu. Burada büyüyebileceği koca bir tepe vardı. Kuzey Amerika'da ateş otu adıyla biliniyordu. Çünkü orman yangınlarından sonra hemencecik bitebiliyordu. Ancak ben yaka otunu tercih ediyorum. Ondan bahsetmek için her an fırsat kolluyorum. Ah yaka otu diyorum lakayt bir şekilde Louise. Onun yanından geçerken her hecenin üzerine bastırıyorum. Britanya ve İrlanda'da Haziran ayında çorak topraklarda, tepe eteklerinde, çıkıntılarda, nehir kenarlarında ve demir yolu üzerlerinde çiçeklenmeye başlar ve Temmuz'dan Ağustos'un ortasına kadar devam eder. Mor pembe çiçekleri uzun kule külahı gibi aşağıdan yukarıya ardı arkasına açılır. Tıpkı yüksük otu gibi. Aslında uzaktan yaka otu yüksük otu ile karıştırılabilir. Söğüt ağaçlarının yapraklarını andıran yaprakları çiçeklerin altındaki sap etrafında spiraller şeklinde büyür ve sonbaharda altın kızılımsı bir kırmızıya bürünür. Batan güneş ölmekte olan son hüzmelerini doğrudan sonbahar yaka otunun tepelerine yansıttığında yatak odamın arka bahçesinden bakıp bir anlığına o tepenin yanmakta olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Fil atmaca güvesini ilk kez bu yaka otu alanında görmüştüm. Bu güve öyle garip ve egzotik görünüşlüydü ki başka bir gezegenden gelmiş olabileceğini düşünmüştüm. Fotoğrafını çekmeden önce uçup gitti. Bu beni biraz rahatsız etmişti. Çünkü o zaman kanıt olmadan devasa bir pembe güveye rastladığıma kimsenin inanmayacağını düşünmüştüm. Hem de Malvern'da, yaka otu üzerinde. Şu an yaka otu sahneden çekilmiş ama elbette rüzgarın onları sürükleyebildiği kadar uzağa, eski bahçemin üzerinden her bitki için 20 bine kadar çıkabilen tüylü örümcek ağımsı tohumlarını yaymış olarak. Tepelerin bu ucunun etrafında dolanan aşınmış patika boyunca güneye ilerliyoruz. Burada benekli yaz gölgesinde karanlık orman esmeri kelebeğini kovalardım. Onlara ne kadar dikkatle yaklaşırsam yaklaşayım tam düz örümde merkeze denk geldiklerinde uçuverirlerdi. Onları hala kovalıyorum ama fotoğraflarını uzaktan çekip bilgisayarımda kesiyorum. Tepelerde hatırladığımdan daha çok yeşillik var, hem de yılın bu zamanında. Patikanın altında böğürtlen çoban püskülü ve sarmaşık var ama üstünde tepenin dimdik kadim granit ocağına yükseldiği yerde parlak kuş vidanları gururla dikiliyor. West Malvern köyüne doğru aşağı bakıyoruz. Çan çiçeği tarhları artık mavi değil, kahverengi hale gelen eğrelti otularıyla kaplanıyorlar. Bu tarhların ötesinde ise Whippes Brook ve Cradley ile Metten köylerinin üstünde bulunan ormanlık bir sırt var. Uzaklara bakınca Herefordshire tepeleri ve Galler'ın kara dağları gözüküyor. Eğer Narnia'ya benzeyen bir yer varsa orası da burasıdır. C.S. Lewis da okula Great Malvern'da gitmiş ve eminim ki bir noktada aynı patikayı yürümüş, aynı tepelerle dağlara bakmıştır. Bazen gözlerimi kısarsam onların arasında Caer Paravel Kalesi'ni göreceğime emin oluyorum. Hemen ardından olgun bir çınarın yanına varıyoruz. Patikanın altındaki dik vadide sık biçimde büyüyorlar. Ama yukarı çıktıkça sayıları azalıyor. Çevre koşullarından da değil üstelik. Ağaçların Malvern Hills Trust tarafından seyreltilmesinden ötürü. Bu ağaçlarda yosun ve likenlerin yetişmeye başladığını görüyoruz. Ağaçlar yaz aylarına göre daha çıplak olduklarında bu iyice görünür oluyor. Toprak ıslak ve nemli, dökülmüş yapraklarla ve kırık dallarla kaplı. Uykuya yatmış böcekler için bir sığınak gibi. Çınarın yanından geçip güneşe daha fazla maruz kalan bir alana geliyoruz. Patikanın sol tarafı yükselmeye başlıyor. Toprak çimleniyor. Hatta oldukça topak şeklinde. Küçük kemirgenlerin yuvaları için harika bir korunak sunuyor. Yaban arıları da buralarda yuva yapıyor elbette. Onları aramaya başladığımdan beri bir ya da iki arı yuvası görmediğim bir sene olmadı. Özellikle de toprak yaban arılarıyla kırmızı kuyruklu yaban arılarının yuvaları vardı. Bahçe yaban arısının da buralarda bir yerde yuva yaptığına eminim ama yuvalarını hiç bulmuşluğum yok. Daha da yükseğe tırmandıkça hatırladığımdan daha çok çoban püskülü olduğunu fark ediyorum. Ancak bunun sebebi yapraklarını dökmemiş tek ağacın o olması da olabilir. Belki de tıpkı yosun ve liken gibi o da kış aylarında daha görünür oluyor. Bu ağaçların üzerlerinde pek az meyve var. Bu yüzden kızıl ardıç ve terli ardıcı çoktan buraya uğramış. Tabii bunlar meyveleri olmayan erkek ağaçlar değillerse. Louis ve ben geçmişte onların çiçek açışını görüp görmediğimizi anımsamaya çalışıyoruz. Tam patikanın yanındaki en büyük ağacın daha önce meyveleri olduğunu hatırlıyoruz. Ancak yazın çok büyük bir sıcak hava dalgası vardı ve pek az yağmur yağmıştı. Bu ağacın çiçeklerini su korumak için düşürmüş olabileceğini düşündüm. Hatta bu yıl Dorset'ta normalde daha az meyve gördüm bu ağaçların üzerinde. Yeni arazimi bu tepeler kadar iyi bilmiyorum henüz ama öğrenmek için hevesliyim. Şu an patika düzleşmiş durumda. Burası daha da açık, daha az gölge var ve patikanın kenarında çalılık bitkiler var. Fare kulağı, yer sarmaşığı, turna gagası, kara hindiba ve ısırgan. Eskiden gelip bu ısırgandan genç yaprakları koparır ve evde onları çay ile çorba yapmakta kullanırdım. Birkaç yıl boyunca burada kenevir ısırganı da yetişti ama sonra kayboldu ve onu ne burada ne de bir başka yerde bulabildim. Patika dikleşiyor ve daha da yukarı tırmandıkça huş ağaçlarının arasında üvez de görmeye başlıyoruz. Hem üvez hem de huş önce ağaçlardır. Yani çoğu ağacın yaşamakta zorlanacağı taşlı araziler ve yüksekliklerde kök salabilirler. Üvez şu an çırılçıplak ama yılın başlarında krem rengi kümelerce çiçek ile kaplanır. Sonrasında da parlak turuncu kırmızı meyvelerle dolardı. İşte o zaman kuşlar burada bir ziyafet çekerdi. Solumuzda tepeye doğru birkaç parça karaçalı bütünü var ve bazı meşe fidanları son kahverengi yapraklarına halen inatla tutunuyorlar. Onların yakınında sarmaşık ile birleşmiş sağlıksız yaşlı mürver ağaçları var. Ve daha fazla çoban püskülü, hem de çok fazla. Altımızdaki ağaçlar neredeyse tamamıyla çınar. Bazı olgun ağaçlar yalnız duruyor, altlarındaki toprak hiç de misafirperver gözükmemesine rağmen. Öte yandan genç ağaçlar böğürtlen ve dikenli çalılarla birlikte paylaşıyorlar yerlerini. Öte yandan üstümüzdeki sırtlara bakılmış sanki. Patikanın altındaki ve üstündeki bitki örtüsü arasındaki fark oldukça belirgin. Ancak bana öyle geliyor ki 15 yıl önce işe giderken bu farkları ya da herhangi bir ağacı fark etmezdim. Mürver, meşe, çınar ya da üvez arasındaki farkları anlıyor muydum? Muhtemelen evet, eğer hepsini yan yana koyup bana karşılaştırmamı söylerseniz. Ama ayrı ayrı birbirinden farklarını biliyor muydum? Meşeyi yapraklı ya da yapraksız tanırdım ama diğerlerini ancak kalınlıkları ya da yükseklikleriyle ayırabilirdim. Şimdi daha önce görmediğim bir ağaç ile karşılaşsam adını söyleyemem ama yapraklarını, çiçeklerini, kabuğunu ve genel olarak şeklini eskiye nazaran çok daha fazla detaylı anlatabilirim. Bu büyük bir farkındalık. Doğayı gözlemleyip tanımlama yetilerim önemli ölçüde gelişmiş. Bu kısmen başladığım online botanik kursları sayesinde oldu ama ayrıca benim fark etmek, bakmak ve dinlemek için ayırdığım zaman da etkiliydi. Patika keskin bir biçimde sola kıvrılıyor. Daha güneye doğru yönelmeden önce büyük, sağlıklı bir dış budağın yanından geçiyor. Patika yine düzleşiyor ve yürüyüşün en sevdiğim kısımlarından birine geliyoruz. Alıçlık. Bu kadim çalı çit tepe ile Joiner's Meadow arasında sınır görevi görüyor. Mayıs ayında çiçek açtığında her türlü arı ve uçan böcek için bir cennet niteliğine kavuşur. Woodland Trust'a göre alıç 300 farklı çeşit omurgasızı destekler ve çok sayıda kuşa yuva sağlar. Bu yüzden alıç yerel doğal yaşamımız için en değerli ve hakkı yenmiş yuvalardan biridir. Louise ve ben bir defasında sarı ve beyaz kurdelelerle bu çalı çiti süsleyerek Belton'ı 1 Mayıs kutlamıştık. Malvern'da 1 Mayıs'ta hep büyük kutlamalar olur. Tepeler ve çevresindeki arazi doğal su kaynaklarının çokluğuyla bilinir ve her yıl tatil zamanları iyi giyinme festivali düzenlenir. Bu festivalde 50'den fazla su kaynağı ve kuyu çeşitli gruplar, okullar, aileler ve bireyler tarafından dekore edilir. Bu kaynaklardan su toplamayı çok özlüyorum. Çeşme suyundan öyle farklıdır ki tadı. Eğer aynı patikayı takip edip tepeyi solumuzda tutarak buradan biraz daha ilerlersek, genelde su almaya geldiğim Westminster Bank üzerindeki su kaynağına varırız. Ama bugün su alamayacağız. Bu yüzden de sırtımızı dönüp bizi Table ve Sugarloaf tepelerinin arasına götürecek patikayı takip ediyoruz. Burada yürüyüş yapan birisiyle daha karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız ilk kişi. Bu tepelerin böyle boş olması çok nadir olan bir şey. Bu aşamada konuşup geçmişi hatırlamakla öyle meşgulüz ki eski bir dostu fark etmeden geçeceğiz neredeyse. İnsan bir dost değil ama başka bir alıç. Bu sefer tek bir ağaç bu. Boğumlu gövdesi ve çapraşık dalları yıllardır hatta belki de yüzyıllardır güneybatıdan gelen rüzgarlarla yontulmuş. Başka hiçbir ağaç rüzgarın ona şekil vermesine alıç gibi izin vermez. Ve çıplak arazide kendi başına durmaya çalışan bu alıcın görüntüsü beni hep etkilemiştir. 10 yıl kadar önce bu kadim görünümlü ağacın yalnız olmadığı bir zaman vardı. Bu yamaçta meşe ve mürver gibi başka ağaçlar da vardır. Hiçbiri kadim değildi ama bazı meşeler en az 100 yıllıktı. Yere yuva yapan kuşların azalan popülasyonu için daha fazla yaşam alanı yaratmak için kesildiler. Bugüne kadar hangisinin, kuşların mı ağaçların mı daha önemli olduğuna nasıl karar verileceğini kestiremedim. Bu karara karşı ciddi biçimde mücadele verdiğimi hatırlıyorum ve bugün olsa da aynısını yapardım. Ancak son 10 yılda öğrendiğim tek bir şey varsa o da yaban hayatını koruma ve yönetimi hakkında. Kararların asla göründüğü kadar basit ya da kolay olmadığıdır. Alıcı elveda diyor ve küçük bir taş ocağına varana dek patikayı takip ediyoruz. Tepeler eskiden kurbağa larvaları topladığım bir tanesi de dahil olmak üzere pek çok eski taş ocağı ile doludur. Pek çoğuna su dolmuş olsa da bu kuru, aslında kazılmış bir alana daha çok benziyor. Taş ocağına kıyasla ve yorgun yürüyüşçüler için dinlenilecek bir alan sunuyor bu haliyle. 5-6 yıl kadar önce burada Louis ve ben düşmüş yapraklar, meyveler, at kestaneleri, meşe palamutları, yaban elmaları ve yürüyüşümüzde bulduğumu diğer şeylerle ilk doğa mandalalarımızı yapmıştık. Mandala evreni temsil eden çember tasarımlı bir Hindu ve Budist sembolüdür. İçeriden dışarıya doğru yaparsınız. Simetri ve dengeyi korumaya çalışırsınız. Oluşturduğunuz şeyden mutlu olana kadar elinizdekileri eklemeye devam edersiniz. Yuvarlak olduğu sürece böyle bir şey yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. Bazı insanlar bunu çizerek ya da boyayarak yaparlar. Ben ise doğada bulduklarımla yapmayı tercih ediyorum. Mandalamızla gurur duyuyorduk. Tamamlamamız saatlerimizi aldı ve gördüğümüz en güzel doğa sanat eseri olduğunu düşünüyorduk. O zamandan beri yılın farklı zamanlarında, farklı yerlerde ve farklı doğal malzemelerle mandala yapmaktan büyük keyif alıyorum. Sonrasında mandalayı diğer yürüyüşçülerin bulması ve nihayetinde rüzgarın alıp onları götürmesi için bırakırım. Geçen sene her biri farklı olan 4 ya da 5 tane küçük mandalayı Shaftesbury'deki Pine Walk üzerinde yapmıştım. Birkaç tanesi bizim arazimizden meyveleri içeriyordu ve rüzgar tarafından savrulmaktansa gelip geçen canlılar tarafından yeneceklerini düşünmenin bana keyif verdiğini hatırlıyorum. Benim için doğanın hazinelerinden keyif almanın, mevsim değişimi ve zamanın geçişini düşünmenin çok güzel bir yolu bu. Mevsim değişimini tepelerde inlemenin başka yolları da var. Melbourne'a tekrar taşındığımda oğlum James kış gün dönümünü kutlamak için yanıma geldi birkaç sefer. Bana katıldığı ilk kış rüzgar o kadar sertti ki gün doğumunu yakalamak için North Hill'in bir tarafına sürünerek gidebildik. Bir noktada ayağa kalksak tepeden uçarız diye endişe ediyordum. Yine de değdi, her zaman değer zaten. Sonraki yıl James geldiğinde çok kar vardı ve sabah kar üzerindeki ilk izler insan ya da değil bize aitti. Ayağımızı ileri her atışımızda kara öyle bir batıyordu ki ayaklarımızı çıkarmak için her seferinde eğilip botlarımızı iki kenarından tutarak çekmemiz gerekiyordu. Çok yavaş ilerliyorduk ve güneşin doğuşunu görmek için tam zamanında tepeye varamadık ancak yolculuk çok eğlenceliydi. Yeni bin yılın gelişini de burada ailemle kutladım. Worcestershire Beacon'ın tepesine çıkarak Three Counties Showground'daki havai fişek gösterisinin bakışı izledik. Pek soğuk ve buzluydu, bu yüzden tırmanırken kayıp durduğumuz için gece yarısı anca yetişebildik tepeye. Hesaba hiç katmadığımız ise tepenin üstünü çepeçevre etmiş yoğun bir buluttu. Hiçbir şey göremedik ama yeni yüzyılı karşılamak için harika bir yerdi. Bu tepeler tamamıyla kadimdir. İngiltere ve Galler'daki en eski tepelerdir. Çoğunlukla granit kayadan oluşan bu tepeler 600 milyon ile 1 milyar yıl arasında Prekambriyen dönemde ortaya çıkmıştır. Enerjileri somuttur. Çocukken hissederdim, şimdi de hissediyorum. Eminim bu tepeler size bazı hikayeleri anlatabilir. Taş ocağından yukarı yürüdükten sonra Louis ve ben Saddle denen yerin tepesindeki rüstik tahta bankta bir süre dinleniyoruz. Bu patikalar, yollar ve tepelerin bir kesişimi, yürüyüşçüler burada durup haritalarını kontrol ederken aileler piknik yaparlar. Doğuda Great Malvern kasabası bulunuyor ve bunun ötesinde de Worcester şehri ve Evesham Vadisi var. Batıda ise Herefordshire ve Galler, kuzeyde de North Hill ve güneyde ise bu bölgedeki tepelerin en yükseği olan Worcestershire Beacon. Ben her zaman alçak yamaçlardaki daha ağaçlık alanları tercih ettiğim için bu alandan daha yüksekte çok yürümem. Ancak bu düz ve arada kalmış arazilerin de bende anıları büyüktür. Yılın bu zamanı toprağın soğuk ve sert olduğu, Karaçalı dışında hiçbir şeyin çiçek açmadığı bu anlardan fark etmeniz mümkün olmayabilir. Ama arılar bu bölgede yuva kurarlar. Eğer gelecek sene Mart ya da Nisan'da buraya gelirsem, Britanya ve İrlanda'nın erken uçan yalnız arılarından bir tanesinden, büyük keçi söğüdü madenci arısından belli bir sayıda göreceğimi bilirim. Ayrıca madenci arılarının yuvalarının girişlerinde onun guguk arısı, erken göçebe arısını da görebiliriz. Yıllar boyunca bu erken bahar arılarının yanından geçmiş olmalıyım. Zihnim daha çok önemli şeylere odaklanmıştı ancak bir gün onları fark ettim. Bu yalnız madenci arılarından bir grup yuvasıydı. Twitter sayfamı arı fotoğraflarıyla doldurduktan sonra entomolog bağlantılarımdan biri bu madenci arının yuvasını yumurtlayan guguk arısına da bakmamı tavsiye etti. Tekrar tepeye tırmandım ve parlak, neredeyse tüysüz, sarı siyah çizgili karnı ve sağda solda kırmızı noktalarıyla oradaydı. İlk yalnız guguk arımdı bu. Çok mutlu olmuştum. Haftalar boyunca her gün o arıları görmek için tepeye tırmanmış, Yuvaların girişini kapamayacak kadar yakına gelerek yere yatmıştım. Bunu yaparak hayatımı da tehlikeye atmıştım. Çünkü görünüşe göre burası da bisikletçilerinin çok sevdiği bir rotaydı. Arıların böyle bir trafikte hayatta kalmalarına şaşırmış ve neden burayı seçtiklerini merak etmiştim. Ancak böyle güneşli konumlardaki düz ve sıkışmış toprakta yuva yapmaya bayılır. Ayrıca neredeyse tamamen keçi söğüdünden polen toplar. Tahmin edin Saddle'ın hemen altında bizi tepeden Great Malvern'a götüren patikanın üzerinde tahta bankın arkasında ne yetişiyor? Keçi söğüdü. Burası başka bir sebepten daha çok özel. Bu sebep madenci arılar uçmayı bıraktıktan sonra bile sıcak yaz aylarında buraya beni getiren bir sebep. Burası tarla kuşu bölgesi. Tarla kuşlarının Malvern Hills'te şarkı söyleyişlerini ilk duyuşumu hatırlıyorum. Ancak duyar duymaz şakımaları beni esir almış, içimi büyük bir umut ve neşe ile doldurmuş, inanılmaz bir özgürlük hissi aşılamıştı bana. Böylesine küçük bir canlının şakıması ile tüm göğü ve tepeleri kaplaması hala anlaşılmaz geliyor bana. Bundan daha saf, daha tatlı bir ses hayal edemiyorum. Uçarken aniden ve beklenmedik bir şekilde sanki cennete yükselir. Orada rüzgar ile oynaşır, o kadar yüksektedir ki. Neredeyse görülmez ama şarkı söylemeyi de asla bırakmaz. Yaşayan her şeyin ötesinde, tarla kuşu benim için tepelerin ruhunu bünyesinde barındıran canlıdır. Tıpkı arıları gözlemenin beni yavaş yavaş bahçemizi ziyarete gelen diğer böcekleri de fark etmeye itişi gibi. Tarla kuşlarının Malvern Hills'te şakımalarını dinlemek, doğanın ses diyarına ilk yolculuğumdu. Malvern Hills, eğrelti otları, çalılar, çimenlikler, çıplak kayalar ve ağaçlardan oluşan mozaik yaşam alanı ile farklı seslerin bir araya geldiği bir harikalar dünyasıdır. Orada da elbette tarla kuşları vardır ancak her biri kendine özgü şarkılarıyla başka kuşlar da bulunur. Açık çimenlik alanlarda yeşil ağaç kakan seslerini tanımayı öğrendim. Tıpkı çılgın, ötleyen ve alacabay kuşlar gibi. Kuşlar tepelerin üzerinde çemberler çizerken duyduğum bir başka ses de şahinin ötüşüydü. Eve daha yakın yerlerdeyse buradaki kızıl gerdan ve kara tavuklarla haşır neşir oldum. Kendime en çok verdiğim anlarda o kuşların sesleriyle başka yerden gelen kızıl gerdan ve kara tavuklarınkinden ayırt edebilirdim. Bugün hiç tarla kuşu duymuyorum. Yılın bu zamanı beklemiyordum zaten ama maalesef arkadaşlarım tarla kuşlarının artık bu tepelerde yuva yapmadıklarını söylüyorlar. Hepsi gitmiş. Louis ve ben Saddle'dan St. Anne's Vale'e doğru giderken yine yukarıdaki yamaçlarda ve altımızdaki vadede yoğun biçimde yetişen gümüş huş ağaçlarıyla sarılıyoruz. Tüylü dalları gri mavi göğün altında mor parlıyor. Burada yaz aylarında patikadan ayrılıp ormanlık yamaçlara yönelir. Bal arısı oğullarının vızıltısı olduğunu düşündüğüm sesleri takip ederdim. Her yıl ise bunun süprüntü sineklerinden geldiğini görerek şaşırırdım. Burada ne yaptıklarını tam olarak hiç anlayamadım ya da bir araya gelip patikadan duyulacak kadar sesi neden çıkardıklarını da. Belki de huşun öz suyundan ya da öz sudan beslenen fidan bitlerinden besleniyorlardı. Patikanın dibine ulaştığımızda dizlerim şikayete başlamıştı. Bu yüzden biz de St. Anne's Vale'in üzerindeki tepeciğe varınca yürüyüşü kesip bir fincan çay içmeye karar verdik. Bu yüzden de tekrar Happy Valley'e tırmandık. North ile açtık ve tepelerin batı kesiminde bulunan Louis'in evine yöneldik. Happy Valley'den geçen patika diğer patikaların hepsinden daha farklı bir hisse sahip. Kenarları ağaçlarla kaplı olduğu için sanki bir cadde gibi ve hemen yolun sonunda akan küçük derenin tanıdık sesini duydum. Sanıyorum ki tepenin kenarındaki bir su kaynağından çıkıyor ama tam yerini bulamıyorum. Vadinin tepesinde keçi söğüdünü ve daha önce kazılmış bir yaban arısı yuvasını bulduğum taş bir yol başlangıcı geçtik. Bir grup yürüyüşçü tepeye yaklaşıyordu ancak tepelerin bu yakasında gördüğümüz ilk insanlar bunlardı. Onların altında doğu yamaçlarında yıl boyunca büyüyüp hatta yayılan yaban mersini çalılarını görebiliyorum. Eskiden bu çalıların arasında oturup saatler harcar ve yaban mersini yaban arısını görmeyi umut ederdim. Hiç göremedim. Bildiğim kadarıyla bu uzak bir ihtimaldi çünkü bu cins Malvern Hills'te hiç görülmemişti. Demek ki yaban mersini yaban arısı popülasyonun hayatta kalabilmesi için yaban mersininden daha çok şey gözüküyordu. Ancak bir sonbaharda yaban mersinlerinin hemen altındaki ağaçlık alanda devasa bir toprak yaban arısı kraliçesinin ağaçların birinin kökleri arasında toprağı kazışını izlemiştim. Bu yaban arısı davranışları ya da biyolojisi hakkında herhangi bir şey öğrenmeden epey önceydi. Ben de bu yüzden yuva kazdığını düşünmüştüm. Oraya bırakacağı yumurtaları düşleyerek büyülenmiştim. Ancak eve vardıktan sonra kış uykusu için kendine bir yer kazdığını öğrenmiştim. Kim bilir bugün Louise ile kaç tane kış uykusuna yatan yaban arısı kraliçesi yuvasının yakınından geçmiştim. Yalnız yaban arıları değil, pek çok başka canlı da ağaçlar ve bitkilerin kökleri arasında, yapraklar ve kayaların altında ya da diğer çatlak ve kırıkların içinde kış donlarından uzakta, güneşin sıcaklığı onlara değene ya da uzun kış uykularından, uzun gün ışığı saatleri onları uyandırana kadar uyuşuk bir biçimde yatacaklardı. Altımızda bitkiler de uykuda yatıyor. Karanlık, görünmez yeraltı yataklarında ışığın dönüşünü bekliyorlardı. Çan çiçekleri, böğürtlenler, yabani sarımsaklar ve daha fazlası. Bahar çiçekleri çok uzakta gibi geliyor, ancak kış gün dönümüne, en kısa güne yaklaşıyoruz. Yani günler yakında uzamaya başlayacak. Yine de karanlık kış ayları kendilerince önemli. Çünkü hepimize dinlenmek, yeniden bazı şeylere başlayacak gücü bulmak için zaman tanıyor. İnsanlar içinse çorba ve sıcak çikolata içmek ve geçip gitmiş yıl hakkında düşüncelere dalmak için bir fırsat bu. Gelecek yıl için planlar yapıp kararlar almak için ideal bir zaman. Bahar ve yeni yaşam yakında burada olacak. North Hill'in tepesine vardığımızda çok canlı ve havanın bize nazik davranışından dolayı şanslı hissediyorum. Yola çıktığımızda yağmur tehdidi vardı ama üzerimizdeki gök şu an çok açık ve üstümüzde şu an bir kerkenez dolaşıyor. Burası kerkenezler için ideal bir av sahası. North Hill'den manzara nefes kesici. Eskiden ben daha çocukken pazar öğlen yemeklerinden sonra Worcestershire Beacon'ın öteki yakasındaki evimizden bu tepeye babam ve üç küçük erkek kardeşimle yürürdüm. Tepeye vardığımızda kıç üstü oturup tüm yolu gerisin geriye kayardık. Patikadan değil, kendini bu amaca amade etmiş uzun kaygan çimenlikten. Bazen yuvarlanırdık da, ancak ben bunu sevmezdim çünkü başımı döndürdüğü gibi nereye varacağımı da bilemezdim. Burada eskiden daha çok karaçalı olduğuna eminim. Yazları tepenin bu tarafındaki patikalar boyunca yaban sümbülleri de olurdu. Bu kadar açık alanlarda yaban sümbülü kadar kırılgan canlıların serpilmesini görmek beni hep şaşırtmıştır. Louis koluyla işaret yaparak beni durduğu yere çağırıyor. Hemen altımızda East Nord'dan Codding'ına uzanan yar boyunca oldukça büyüleyici ve beklenmedik bir şey var. Ormanlık yar boyunca yoğun, sanki bir beyaz kurdeleyi andıran sis bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla aşağı iniyor. İpek bir yılan gibi tüm yarı kaplıyor ve sarıyor. Yalnızca Bradlaugh Knoll, Fleetwood'un en yüksek noktası açıkta kalıyor. Tanecik tanecik hiçliğe dağılmadan önce bir bulut havuzu oluşturduğu Colwell Valley'e akıyor sonunda. Bu tepelerde yürüdüğüm tüm o yıllar boyunca sanmıyorum ki böyle bir şey göreyim. Elbette görsem fark ederdim, değil mi? Her türlü buna bugün tanıklık ettiğim için mutluyum. Bu mevhuma sonradan öğrendiğime göre ejder nefesi de deniyor. Antil'den aşağı inen ve yola çıktığımız patika ile birleşen dik yokuşta yürüyüşümüzü bitirmeyi planladık ama dizlerim çok zorlanıyordu. Bu yüzden adımlarımızı takip edip geriye daha kolay bir yoldan döndük. En sevdiğim ağacı sarılmaya ihtiyacım olduğunda oturduğum alt dalın sahibi güzel gümüş huş ağacını göremediğim için biraz pişmanım. Gümüş huşa genelde ormanın kraliçesi denir ama bu ağaç tepelerin kraliçesi. Maalesef kaçındığımız dik yokuşun tam ortasında bulunuyor. Şimdi düşününce keşke yürüseydim diyorum, ancak döneceğim. Tepelerde yeniden yürümekten öylesine keyif aldım ki, çok sevdiğiniz bir yere geri dönmek bazen çok zordur. Çünkü şu an ev dediğiniz yere dair kafanızı karıştırabilir. Ancak bunları hissetmiyorum bugün. Hiçbir tatminsizlik, mutsuzluk hissetmiyorum. Aksine özgürleşmiş hissediyorum. Tepelerin üzerindeki gökyüzünde şarkısını kalpten söyleyen tarla kuşu gibi hissediyorum. Ağaçların yaprakları arasında dans eden rüzgar gibi. Ashbury'de kaldığım kabinin altındaki kayalar üzerinde akan akıntı gibi. Bahçemiz ve arazimizde vızıldayan arılar gibi. Tüm bu harika ve beklenmedik özgürlük hissi, Stroud'da arkadaşım Rachel'in bahçesindeki kara hindibanın yanında otururken ilk kez deneyimlediğim bir olma hissinin her an her yerde olabileceğini bilmemden geliyor. Tanıdığınız bir yerde ya da çok uzaklarda olmanız, ağaçlar, dağlar, nehirler ya da arazinizdeki sebzeler tarafında olmanız fark etmez. Doğanın geri kalanıyla bir ilişkiye sahip olmak, kalplerimizi, zihnimizi kendimize açmakla, eğer istersek kaybedilen bağlantıyı yeniden canlandırabileceğimizi bilmekle ilgili. Çünkü hepimizin içinde tekrar ateşlenmeyi bekleyen küçük bir yabani kıvılcım var. Tek beklediği onun büyüyebileceği bir alanı ona açmamız. Bir nirvana'ya ulaşmış değilim, böyle bir şeyin peşinde de değilim. Ben kesin kes insan vücuduna bağlıyım. Bazen çok aktif bir insan zihni ve deli insan duyguları beni alt ediyor. Ve ben bir doğa sever olarak eksiklerim var. Ormanda yerde yatmaktansa rahat bir yatağı tercih ediyorum. Denizde yüzerken kafamı dalgaların altına sokmayı sevmiyorum. Ve arıları mümkün olduğunu sandığımdan çok daha fazla sevsem de beni sokmalarından korkuyorum. Ancak çocukken doğal dünyaya karşı hissettiğim şaşkınlık ve büyülenmeyi yeniden keşfettiğimden beri etrafımdaki her şeyde, büyük şeylerde, küçük şeylerde, azıcık da olsa korkunç şeylerde mucizeleri görebilme yetisiyle kutsandım. Her gün dünyamda ya da dünyada ne korkunçluklar olursa olsun, sadece dışarı çıkarak anında teselli, sığınak ve mutluluğu bulabileceğim bilgisi bahşedildi bana. Hala doğaya dair kitapları okumayı seviyorum ve bana kuş sesleri ya da arı davranışları veya kış dalları ve tomurcuklarından bir ağacı tanımanın yolları hakkında bir şeyler öğretebilecek insanların kurslarına katılmaktan hoşlanıyorum. Bu tip bir öğrenme bana uyuyor ve onlardan uzaklaşmak anlamsız geliyor. Ama yaban hayatını yaban hayatından öğrenmeyi de seviyorum. Doğadan neden uzun süre uzak kaldığımı anlamlandırmaya çalışmaktan da vazgeçtim. Çünkü önemli değil, bilmem gerekmiyor. Etrafımda mutluluğu yeniden bulduğum için sevinçliyim. Hayatın karmaşasında bir süreliğine kaybolmadan önce yaptığım gibi. Beni rahatsız eden tek şey var, o da sevip saydığım yabani canlılar üzerinde hayatım boyunca yarattığım kötü etkiler. Saati geri alamam ama biliyorum ki arılar ve diğer yaban hayatı için ekip oluşturduğum yaşam hayatı çabalarımın yanında gündelik hayatımın bu canlılar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için elimden geleni yapmalıyım. Geç olmadan hepimiz bunu yapmalıyız. Doğayı sevmek, ondan hoşlanmak ve hakkını teslim etmek ya da onu fotoğraflayıp hakkında yazı yazmaktan çok daha fazlası. Ayağa kalkmak, onun için mücadele etmek ve her şeyiyle onu kabul etmek aslında. Bizler doğayız, ancak doğanın kalanına şimdiki gibi davranırsak, sanki bizden farklıymış gibi yaklaşırsak, çok dikkatsizce yaklaştığımız yabani hayvanları, bitkileri ve doğal peyzajı kendimiz gibi tehlikeye atmış oluruz. Ne zaman ki doğanın bir parçası olduğumuzu, ondan ayrı olmadığımızı kabul eder ve öyle davranırız, o zaman gerçek değişim gelecektir. Toprağı yeniden yabanileştirmek için yapılan çok fazla proje, atılan çok fazla adım var. Ormanların yeniden büyümesine izin vermek ve eskiden özgürce dolaştıkları yaşam alanlarına kunduz, vaşak ve kurt gibi canlıları yeniden salmak gibi. Bu hamleleri alkışlıyor ve tüm kalbimle başarıya ulaşmalarını umuyorum. Ancak aramızda olan, özellikle de küçük olanlar, canlılara karşı da davranışlarımızda bir değişiklik görmek istiyorum. Daha çoğumuzun korktuğu omurgasız hayvanlar, sürüngenler ve küçük memelileri kabul etmeden büyük yırtıcı hayvanların varlığını kabul edeceğimizi sanmıyorum. Bir de bitkileri de düşünün. Özellikle de kanarya otu, deve dikeni ve kara hindiba gibi sevilmeyen bitkiler. Çoğu onlara mahkum, pek çok böcek için kıymetli yaşam alanları sunuyor. Pek çok yabani yaşam zararlı ya da katil olarak adlandırıldı. Daha tozlayıcılara olan değerini anlamadan, onlara büyüyecek alan tanımadan, onlara karşı bir savaş açtık. Son olarak tüm bunlar olup biterken biraz zaman ayırıp içimize bakabilir, doğa ile daha fazla zaman geçirerek kendimizi yeniden yabanileştirme sürecini başlatabiliriz. İçimizden gelen hislere dikkat verebilir, yeni şeyleri kabul edebiliriz. Rahat mı, gergin mi hissediyoruz? Etrafımızdan korkuyor muyuz, Yoksa onunla bir mi hissediyoruz? Ve bu cevaplar zamanla ya da ilerleyen pratikle nasıl değişiyor? İçimizdeki yabaniliği tanıyamaz ve onu kabullenemezsek dışımızdakini nasıl tanıyıp kabullenelim ki? Bu süreci başlatmak için yalnızca birkaç basit adım atmamız yeterli. Hayatın harika havuzunun sığ ucuna ayağımızı sokmamız gerek sadece. Ancak annemin bana hep dediği gibi, küçük palamutlardan büyük meşeler büyür. Haklıydı da. 60 bin üyelik bir bal arısı kolonisi, büyük bir elma bahçesini tozlaştırabilir. Ancak tek bir yalnız kırmızı duvarcı arı, yüzden fazla bal arısı kadar çiçeği aynı elma bahçesinde tozlaştırır. Hepimizin bir rolü var, bireysel olarak ve beraber. İnsanlar harika varlıklar. Bir araya geldiğimizde büyük değişiklikler yapmaya kabiliz. Ancak bireyler olarak da fark yaratabiliriz. Dairenizdeki balkona tek bir lavanta ekmiş olsanız da, çayırınıza bir yabani çiçek ekmiş, arazinize bir tarh fazelya ya da 400 dönümlük tarlanıza tamamen çiçekli bitki ekmiş olsanız da, onlar olmadan yaşamlarımızın boş kalacağı güzel tozlayıcılara yardım etmiş olacaksınız. Bir dahaki sefere arı gördüğünüzde ona teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. 24. ayrımın sonu.